28. ayrım. Sayfa 259. 23. bölüm. Avukat Caner, bir müvekkilinden gelen acil görüşme çağrısı nedeniyle çok istemesine rağmen Aysu'nun evine gelemedi. Buna üzüldüğümüzü söyleyemeyeceğim. Caner sözünün eriydi. Birlikte Aksaray'daki ofisine gittik. Aysu'nun evinin açık adresiyle anahtarını hiç sakınca görmeden bize teslim etti. Aysu'nun evi Cihangir'de İtalyan yokuşunu kesen dar sokaklardan ilkinde eski apartmanlardan birinin bodrum katındaydı. Daire bodrum katındaydı ama İstanbul'un yokuş alan semtlerinde de görüleceği gibi burası bodrum değil, zemin kat gibiydi. Kapıyı açmak için uğraşırken gerçek bodrum kat diyebileceğimiz alt katın merdivenlerinden ayak sesleri duyuldu. Oflaya puflaya iri yarı kocaman kafalı bir adam geldi yanımıza. Apartmanın kapıcısı olmalıydı. Bizi hiç tanımamasına rağmen ben açarım abi diyerek anahtarı Kenan'ın elinden aldı. Gerçekten de iki çevirişte kapıyı açtı. Açılan kapıdan kötü bir koku yayıldı dışarıya. Günlerdir kimse girmedi diye açıkladı kapıcı. En son sizin memur arkadaşlar gelmişti, 2 ay filan oluyor. Kapıcı bizi de polis sanıyordu, hiç bozmadı Kenan. Olay günü sen buradaymışsın ha? Ben her gün buradayım abi, ekmek kapımız bu apartmanın. Bu apartman. O gün, yani cinayetin işlendiği gün, tuhaf bir olay oldu mu? Buralarda kimseyi gördün mü? Bir çocuk var, o öldürülen uzun saçlı, serseri kılıklı olan değil. Öteki aydınlık yüzlü, gözlüklü olan, onu gördüm. Saat kaçta? Kapıcı sormamızı bekliyormuş gibi başladı anlatmaya. Sizden evvel gelen memur abilere de söyledim. Saatini tam bilmiyorum, cumaya gidecektim. Yokuşun başındaki Firuza Camii'ne. Demek ki öğle vakti filandı. Evden çıktım, kapıda bu çocukla karşılaştık, içeri giriyordu. Hatta selamlaştık da, dediğim gibi terbiyeli çocuktu. Öteki uzun saçlı olanı, Allah taksiratını affetsin, görür de görmezden gelirdi. Bu çocuk iyiydi. Bana sorarsanız o çocuk yapmamıştır bu işi. Allah rahmet eylesin, kızcağız öldü gitti ya, karışıktı biraz. Bizimkine bu kızın başına bir iş gelecek dediydim de inanmamıştı. Kız da kötü biri değildi. Bizim küçük oğlanı matematik filan çalıştırmıştı. Zayıftı, yemek filan yemezdi. Hani yel üfürse uçup gidecek gibiydi. Bir de haline bakmadan içerdi. Boş bira, şarap şişeleri toplamaktan iflahım gevrerdi. Eve geç saatlerde gelirdi. Kaç kez hırsız var diye şüphelenip merdivenlerde yakaladıydım. Bir iki niyetlendim, vazgeçtim. Nasihat vermeye kalksam bana kızardı. Yazık, kim kıydıysa elleri kırılsın. Bulunmadı değil mi katili? Bulunacak dedi Kenan kesin bir ifadeyle. Verdiğin bilgiler için sağ ol. Biz içeri bir göz atalım. İyi dinleyiciler bulduğunu anlayan kapıcı hızını alamamıştı. Ben de geleyim mi? Kenan buz gibi bir ifadeyle süzdü adamı. Tamam, gerisini biz hallederiz. Kapıcı anında esas duruşa geçti. Nasıl isterseniz memur abi. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben alt kattayım. 1 numara. Gülümsedi, başka daire yok zaten. Kapıyı adamın şirin suratına kapatıp girdik içeri. Bakıyorum da polislik işini pek sevdin diye takıldım Kenan'a. Nasıl olsa hukuk diploman da var. Başvursana emniyet müdürlüğüne. Çaktırma oğlum diye güldü arkadaşım. Herif iyi ki polis sandı bizi. Yoksa kapıdan içeri adım attırmazdı. Baksana nasıl iş güzel. Karakolu yığardı başımıza valla. Kenan konuşurken bakışlarım oturma odasının duvarına kaydı. Aralık perdeden sızan kül rengi ışık, Nicholas Flamel'in bundan 500 küsür yıl önce çizdiği bir haça yatay olarak çakılmış duran yılan resminin reprodüksiyonunu, cinayetin hiçbir zaman konuşamayacak tek tanığını aydınlatıyordu. Bakışlarım aşağıya inince ucuz koltuklardan birinin önündeki halının üzerine yayılmış koyu kahverengi lekeyi gördüm. Kalbine saplanmış kocaman bir ekmek bıçağı, ardına kadar açılmış gözlerinde donmuş derin bir şaşkınlıkla Aysu'nun bedeni ortalıkta yoktu. Ama odaya sinen ölüm kokusunu hissetmemek mümkün değildi. Katya gerçekten de iyi iş başarmış diye mırıldandı elektrik düğmesine basan Kenan. Işıkların yanmasıyla o da iyice aydınlandı. Evet diye başını salladı arkadaşım. Fotoğrafını çektiğim oda bunun aynısıydı. Haklısın, bir an ben de cesedi görür gibi oldum. Kenan neden bahsettiğimi anlayamamıştı. Neyse diyerek odanın ortasına yöneldi. Hadi araştıralım bakalım ne çıkacak. Ben de öteki odalara bakayım dedim. Öteki odalar deyince gözünüzde büyük bir daire canlanmasın. Aysun'un salon olarak kullandığı oturma odasının dışında sadece genişçe bir yatak odası vardı. Dar bir mutfak, duş ile tuvaletin bulunduğu küçük bir banyoyu da eklerseniz daire tamamlanmış oluyordu. Yatak odasına girdim, ortalık derli topluydu. Yatağın ayak ucunda duvara yaslanmış bir masa duruyordu. Masanın üzerinde kitaplar, ders notları, bir daktilo vardı. Kitapların çoğu Beyoğlu tarihi üzerineydi. Yatağın başucunda sol tarafta 3 raflık küçük bir kitaplık göze çarpıyordu. Kitapları karıştırdım. Çoğu Türkçeydi. Biraz da birkaç da Fransızca kitap vardı. Onların da çoğu Beyoğlu'nu konu almıştı. Boğaziçi Üniversitesi'nce yayınlanmış bazı dergi türü yayınlar da dikey olarak dikilmiş kitapların üstüne yatay olarak konulmuştu. Diz çöküp rafların üzerindeki dergileri incelerken bir fotoğraf albümü geçti elime. Hani birkaç makara film çekince fotoğraflarınızı bastırdığınız stüdyonun hediye ettiği türden ucuz plastik bir albüm. Albümü alıp yatağın üzerine oturdum, sayfaları çevirmeye başladım. Aysun'un fotoğrafı çıktı karşıma, elinde kocaman bir karpuz dilimini ısırırken yakalanmıştı objektife. Nedense resmi çekenin Yunus olduğunu düşündüm. Yine Aysun bu kez bir kitap okuyordu, sonra Kartal'la birlikte. Daha doğrusu genç adamın kucağına oturmuş, gözleri kaymış, mutluluktan mest olmuş bir halde. Kartal durgun gözlerle bakmakla yetinmiş, gülmeye bile tenezzül etmemiş, cool adam. Genç kız bu çocuğu belki de bunun için seviyordu. Yunus gibi sevgisini kolayca anlamadığı için. Neyse bu konu Kenan'ın uzmanlık alanı. Bir başka resim Aysun, Kartal ve hiç görmediğim kabak kafalı bir adam. Ürkütücü bakışları var. Fotoğraf bir dükkanda çekilmiş, flaş iyi patlamamış anlaşılan, biraz karanlıktı ama arkalarındaki aynaya yansıyan yazı tersten de olsa okunabiliyordu. Angel Heart. Bu adam Yunus'un bahsettiği Mürsel olmalıydı. Suriye pasajında dükkanı olan yakın arkadaş. İyi, bu işimize yarayabilirdi. Mürsel'in başka fotoğrafı var mı diye öteki sayfalara da baktım, yoktu. Hep Aysun ile Kartal'ın resimleri. Bir de uzun saçlı siyah tişörtlü gençlerin çektirdiği bir fotoğraf vardı. Bu Kartal'ın davul çaldığı grup olmalı. Yüzlerini boyamışlar, hepsi de kaşlarının altından kötücül bakışlarla süzmüşler kamerayı. Aysun yok aralarında. Dikkatimi çeken başka bir konu Yunus'un fotoğraflarda olmamasıydı. Aysun onca yıllık eski aşkını, üstelik hala dostlukları sürmesine rağmen fotoğraflara pek almamıştı. Sadece bir fotoğrafta vardı Yunus. Zavallı, bir sığıntı gibi Aysun ile Kartal'ın arkasından başını uzatarak girebilmişti kareye. Kitapları karıştırmayı sürdürdüm, dolapları açtım, yatağın örtüsünü kaldırdım, yastığın, yorganın, minderin altına baktım, sonuç yoktu. Elimde Mürsel olduğunu düşündüğüm kişinin fotoğrafıyla içeriye Kenan'ın yanına girdim. Kenan, Nicholas Flamel'in çizdiği resmin karşısındaki divana oturmuş, merakla bir kitabı karıştırıyordu. O da nedir? Tuhaf bir ifadeyle yüzüme baktıktan sonra kitabın kapağını gösterdi. Siyah bez cildin üzerine yaldızla yazılmış Satanic Bible sözcüklerini okudum. Şeytan İncili diye mırıldandım. Yunus'un sözünü ettiği kitap diyerek beni doğruladı Kenan. Amerikalı Anton LaVey tarafından kaleme alınmış. Adam Şeytan Kilisesi'nin de kurucusu. İngilizce mi yazılmış? Evet, İngilizce. Soruların merakını kaçırmış gibi kitabı kapatıp ayağa kalktı. Bakışlarını elimdeki fotoğrafa dikti. Sende ne var? Galiba Mürsel'in fotoğrafını buldum. Elimdeki albümü açıp fotoğrafı gösterdim. Yorum yapmadan baktı. Sonra eliyle televizyonun alt rafını gösterdi. Şurada müzik CD'leri var, yanında da dergiler. Galiba hepsi black metal denilen türden. Müzik setine yaklaştım. Kenan'ın sözünü ettiği CD'leri karıştırmaya başladım. Kapağındaki yazılar gotik tarzda yazılmıştı. Grupların adları zorlukla okunuyordu. Okumayı sökebildiklerimden bazıları şunlardı: Immortal, Emperor, Dimmu Morgir, Cradle of Filth, Borzum, Mayhem, belki de Avrupalı Amerikalı gençlerin bir bölümünü derinden etkileyen bu müzik grupları benim için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sonradan fark edecektim ki bu grupların afişleri evin değişik yerlerine asılmıştı. Gel gelelim işimize yarayacak ne bir kanıt ne de ipucu bulabilmiştik. Kenan elindeki inciri sallayarak bunu yanıma alıyorum dedi. Zaten başka bir bok da yok. Hemen pes etme, bir de mutfağa bakalım. Çöp kutularını da kontrol etmek gerek. Unutulmuş bir not, yanmamış bir kağıt parçası ne bulursak kar. Polisiye romanlarda böyle mi oluyor diye alaycılığını sürdürdü. Aynen öyle oluyor dedim. Sen bana takılmayı bırak da işe yarar bir ipucu bulmaya çalış. Dediklerimi yaptı Kenan. Birlikte mutfağın altını üstüne getirdik ama sonuç sıfırdı. Ben lavabonun altına girmiş su borularının arasını araştırırken Selim dedi Kenan. Farkında mısın? Bu evin bahçesi var. Başımı lavabonun altından çıkarınca Kenan'ın mutfağın küçük penceresinden baktığını gördüm. E'si eminim bahçeye açılan bir kapı da vardır. Boruların arasında ipucu bulmaktan da umudumu kestiğim için doğruldum. Kenan'la yeniden oturma odasına geçtik. Odanın perdelerini ardına kadar açınca arkadaşımın haklı olduğu ortaya çıktı. Oturma odasından arkadaki küçük bahçeye açılan ahşap bir kapı vardı. Kapının üzerindeki anahtarı çevirip dışarı çıktık. Bahçe bakımsızdı. Her yanını ayrık otları bürümüştü. Gül olduğunu tahmin ettiğim fideler kuruyup gitmişti. Bahçeden bakınca evin kapısı görülüyordu. Bir hırsız kolayca bu bahçeye atlayabilirdi. Kenan da benim gibi düşünüyor olacak ki burası hiç de güvenli bir ev değil diye söylendi. Belki de katil bahçeden içeri girmiştir. Kapıyı mı zorlamıştır diyorsun? Kapıya yaklaştım. Ne kilitle ne de ahşapta aşınma görünüyordu. Sanmıyorum, bence kız katili tanıyordu. Katili kendisi almış olmalı içeriye. Kenan dalgın yüzüme baktı. Emin değilim, düşünsene. Kartal öldürülmüş. Yani Aysun tetikte. Kendisinin de öldürülebileceğini düşünüyor. Birilerinden kuşkulanıyor da o adam kapıya geliyor. Neden içeri alsın? Ya katil hakkında yanılıyorsa, ya katil kuşkulandığı kişi değilse? O da doğru ama bir an için benim varsayımımın gerçek olduğunu düşünelim. Ben katilin yerinde olsam kapıdan gelmek yerine buradan bahçeye atlardım. Tabancamı çıkartır, camı tıklatırdım. Aysun beni fark edince de onu silahımla tehdit ederek bu kapıyı açtırırdım. Ama unuttuğum bir nokta var. Kız tabancayla değil, bıçakla öldürülmüş. Çünkü katil silah sesinin duyulmasını istemiyordu. Bilmiyorum. Hem diyelim ki olaylar senin dediğin gibi cereyan etti. Ne fark eder ki? Belki şimdilik fark etmez. Ama öteki parçalar da ortaya çıkmaya başlayınca bu senaryo önem kazanabilir. Gizemi çözecek parçaları bu evde bulamayacağımız belli olmuştu. Şeytan İncili ile Mürsel'i tanımamıza yarayacak fotoğrafı alıp çıktık. Giriş katına gelmiştik ki bir dakika dedi Kenan. Kızın dairesinin numarası 2'ydi değil mi? Evet diyerek baktığı yere döndü. Boyaları çoktan atmış, tenekeleri uçlardan paslanmaya başlamış posta kutularına yönelmişti Kenan. Bak, 2 numaralı kutuda mavi bir kağıt var. Kenan kutudaki mavi zarfı ince uzun parmaklarının yardımıyla çıkarınca bunun bir mektup olduğunu anladık. Merakla adeta soluklarımızı tutarak zarfın üzerinde yazılanları okuduk. Mektup Aysun Güven'e yollanmıştı. Paris'ten geliyordu. Gönderen kişinin adı Catherine Vacant'tı. Adres olarak Paris'te bir posta kutusu verilmişti. İkimiz de birbirimize baktık. Kenan mektubu açmaya kalktı. Elini tuttum. Cipte okuyalım. Sakin ol ve olabildiğince hızlı çıktık apartmandan. Dışarıdaki hava katlanılmaz bir hal almıştı. Gökyüzü katılaşmış gibiydi. İnsan soluk almakta zorlanıyordu. Ah bir yağmur yağsa. Land Rover'ı sokağın hemen başına bırakmıştık. Cipe binmeden açtı mektubu Kenan. Zarfın üzerine yapıştırılan adres etiketi gibi mektup da bilgisayarda Fransızca olarak yazılmıştı. Ayrıntıları jipin içinde okuduk. Ayrıntılar diyorum ya, aslında oldukça kısa bir mektuptu. Adeta bir not gibiydi. Catherine adındaki kadın çok samimi olmayan bir dille Aysun'a sesleniyordu. Sizden uzun süredir haber alamıyorum. Oysa döner dönmez beni arayacağınızı söylemiştiniz. Bana bıraktığınız telefon numarasını defalarca aradım, yanıt veren çıkmadı. Paris'te de söylediğim gibi uğraştığınız insanlar çok tehlikelidir. Belki de en doğrusu sevgilinizi alıp oralardan uzaklaşmak. Zavallı babamın sıkça kullandığı Rusça bir deyim vardı. Sözcüğü sözcüğüne söyleyemeyeceğim ama bırakalım yaşananlar geçmişin külleri altında kalsın anlamına geliyordu. Ben de artık öyle diyorum. Keşke size bu konudan hiç bahsetmeseydim. Ne olur bana haber verin, sizin için kaygı duyuyorum. Mektubu benim gibi iki kere okuyan Kenan coşku içinde kağıdı elinde sallayarak "Buna ne diyorsun? Galiba önemli bir iz bulduk." Soğukkanlılığımı korumaya çalışıyordum. "Haklısın, önemli olabilir. Şu Catherine Weckert kim acaba? Yunus'un söylediğini hatırlıyor musun? Hani Aysun'un Fransa'da tanıştığı bir kadın yazardan söz etti. Hani Nicolas Flamel'in biyografisini yazmış. Doğru, adı da Catherine demişti." "Evet abi," dedi Kenan sağ elinin parmaklarını şıklatarak, "bu o kadın. Yaşlı bir Fransız kadınının bizim Aysun'la ne işi olabilir ki?" Kenan iyice havaya girmişti. Sağ elinin işaret parmağını havaya kaldırarak salladı. "Kadına Fransız diyorsun ama babasının Rus olduğunu yazıyor. Ayrıntıları kaçırmıyorum ama sen doğru okumuyorsun mektup. Catherine'in babasının Rus olduğunu yazmıyor. Adamın Rusça bir deyim söylediğini yazıyor. Adam Rusça bilen bir Fransız olamaz mı?" Uzlaşmacı bir gülümseme belirdi arkadaşımın yakışıklı yüzünde. "Tamam tamam ama bu mektup çok önemli olabilir. Anlayacağız. Mektupta telefon numarası yazıyor mu?" "Ne yazık ki yok. Sadece posta kutusunun numarası var." "O zaman hemen oturup bir mektup yazmalıyız. Bakalım bu Catherine'in bizim merhumeyle ne ilişkisi varmış." Önerimi onaylamakta acele etmedi Kenan. "Belki de atlayıp Paris'e gitmeliyiz. Benim bir yıllık vizem var. Hemen yarın uçabilirim." "Ben de uçabilirim ama acele etmeyelim. Dağılmanın lüzumu yok. Bir mektup bulduk diye Paris'e gitmeye kalkarsak buradaki soruşturma öylece kalır. Hem daha kadının adresini bile bilmiyoruz." Mektubu zarfına koyup cebine atarken "doğru," dedi. "Acele etmeyelim. Hem belki Katya ile Nihat'ın da söyleyecekleri vardır." Aslında Aysun'un evinden sonra mağazaya dönmeyi düşünüyordum. Ne var ki mektup belli etmemeye çalışsam da Kenan kadar beni de heyecanlandırmıştı. Mağazayı birkaç saat daha yalnız bırakmayı göze alarak arkadaşımla birlikte stüdyonun yolunu tuttum. Kapıyı Nihat açtı. Suratından düşen bin parçaydı. "Oğlum nerede kaldınız?" diye çıkıştı. "Geldik lan işte," dedi Kenan. "Çıkışacağına ne öğrendiniz diye sorsana, acayip ipuçları bulduk oğlum." Salona yürürken Kenan anlatmayı sürdürüyordu. Şeytan İncili ile ölen oğlanın satanistlere bulaşmış bir arkadaşının adresini aldık. Herifin adı Mürsel, Suriye pasajında dükkanı varmış. Hepsinden önemlisi de Aysun'u tehlikeye karşı uyaran bir mektup bulduk. Belki Fransa'ya gitmemiz gerekecek. Salona girdiğimizde Katya dekoratör Rasim'le konuşuyordu. Bizi fark etmedi, umursamaz göründü. Rasim'le işi bittikten sonra yanımıza geldi. Onun da Nihat gibi merakla sorular soracağını sanıyordum. Yarım bir gülümsemeyle bana "merhaba" dedikten sonra Kenan'a yöneldi. "Eşcinsel cinayeti için dekor hazır. İstersen hemen başlayabiliriz." Resmi bir tavırla konuşmuştu. Sanki Kenan'ın sevgilisi değil de onunla çalışmakta zorunda olan biri gibi. "Dur be Katyuşa," dedi sevecen bir ifadeyle Kenan. "Bir soluk alalım. hapishane, cinayet mahalli derken canımız çıktı. Pardon dedi Katya. Bu soruşturmanın sizin için bir eğlence olduğunu düşünmüştüm. Demek ki hala ikna olmamıştı. Eğlenceli değil de insanı sürükleyip götüren bir iş. Bana baktı. Ya Selim, sen de aynısı oldu mu? Yunus'a sorular sorarken, Aysun'un evini ararken kendimi bir tuhaf hissettim. Kenan'ı yanlış anlayan Katya arkadaşımı yanıtlamama izin vermedi. Hissedersin tabii. Orada fotoğraf yok. Gerçek insanlar, gerçek cinayetler, gerçek acılar var. Doğru. Orada gerçek yaşam var ama bu beni ürkütmedi. Tersine merakımı arttırdı. Yeniden bana döndü. Şimdi daha iyi anlıyorum polisiye tutkunu. Aman abi böyle konuşma. Gören duyan da seni bu işe benim sürüklediğimi sanacak. Ben senin sorumluluğunu alamam. Sorumluluk sende ya da Kenan'da ne fark eder dedi genç kadın. Belaya bulaştık bir kere. Ne oldu ya diye söylendi Kenan. Bu konuyu hallettiğimizi sanıyordu. Halletmedik dedi Katya. İnce çenesi titremeye başladı. Yeşil gözleri çakmak çakmak olmuştu. Onu hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Sahiden ne olmuştu ya? Nihat açıkladı bize. Katya çok kötü bir rüya görmüş. Kenan'a baktı. Sabah kalkıp senin yanında bulamayınca telefona sarılmış. İkinizin de telefonu kapalıymış. Sinirleri bozulmuş. Sinirlerim bozuldu ya diye atıldı Katya. İnsan telefonunu açık bırakır. Önemli bir gelişme olsa size nasıl ulaşacağız? Kenan alttan aldı. Özür dileriz Katya'cığım. Hapishanedeki görüşme sırasında kapattık. Olaylar öyle heyecan verici bir hal aldı ki telefonu açmayı unutmuşuz. Merak edeceğinizi bilseydik. Bilmeliydiniz dedi Katya. Şaka değil. Katillerin arasına gidiyorsunuz. Bana bakarak sürdürdü. Hadi Kenan neyse. Onun bu tür sorumsuzluklarına alışığım da seninki de kapalı olunca. Fabrikadan arayıp meşgul etmesinler diye telefonu kapalı tutuyorum diye açıkladım. Kenan ortamı yumuşatmak için gülümsemeye çalıştı. Neyse Katya'cığım geçti gitti. O kadar basit değil. Rüyamda senin öldürülüşünü izliyorum. Sabah kalkıyorum ki sen yoksun. Telefona sarılıyorum, bir türlü size ulaşamıyorum. Benim yerimde olsaydın ne yapardın acaba? Ah canım diyerek Katya'ya sarıldı Kenan. Keşke hiç kapatmasaydım telefonumu. Katya yalancıktan Kenan'a direnmeye kalktı ama sonra teslim oldu. İki sevgili birbirine sarıldılar. Bizim Kenan barışmaların şerefine kocaman bir öpücük bile kondurdu genç kadının dudaklarına. Utanıp başımı çevirdim. Ve dekoratör Rasin ile yardımcısının ilgiyle bizi izlediğini fark ettim. Kendimi en yakındaki koltuğa atarak Selamet'i sahneden çekinmekte buldum. Bizim Nihat ise yüreği kabarmış iki sevgilinin yanında ayakta dikilmeyi sürdürüyordu. Benim rahatlığımı da yadırgamış olmalı ki eleştirel gözlerle bana bakıyordu. Hiç üstüme alınmadım, hatta karşı saldırıya geçtim. Nihat'cığım otursana diyerek karşımdaki iskemleyi gösterdim. Önce kaşları çatıldı, ardından bir Kenanlara bir bana baktı. Sonunda böyle ayakta durarak komik duruma düştüğünü anlayıp gösterdiğim iskemleye çöktü. Katya'yı savunmayı hala sürdürüyordu. Bir türlü kabul edemiyor kız. Siz gelene kadar 9 doğurdu. Hergele, onu da yanımızda götürmüş olsaydık eminim Katya'ya bu kadar hak vermezdi. Ama dekoru hazırlamışsınız. Ne yapalım, öyle boş boş otursak iyice aklımızı kaçıracaktık. Başıyla dekoratörü işaret etti. Hem adam ekibini toplayıp gelmiş. Biz böyle konuşurken Kenan da yaşanılan durumun acayipliğini fark etmiş olacak ki gel Katya'cığım diyerek genç kadını salondan çıkardı. Kapıda bize döndü. Siz ne bekliyorsunuz? İçeri gelsenize. Oturduğumuz gibi çabucak ayaklandık. Çıkmak üzereydik ki dekoratörün soran bakışlarıyla karşılaştık. Herhalde yemekten sonra çalışırız dedi Nihat. Bizimkiler geçenlerde Nihat'ın uyuduğu odaya geçmişlerdi. Katya yumuşamış, gördüğü düşü anlatıyordu. Stüdyodayız, şu Kartal Göker cinayetini çekiyoruz. Onu çekmiştik ya diye böldü Kenan. Rüya bu. İşte o mizanseni hazırlamışız. Işıklar, dekor, her şey hazır. Hatta geçenlerde benim evde dinleyip de çok beğendiğim Sergei Prokofiev'in Şövalyelerin Dansı adlı parçası çalıyor. Sen tripota monte eden edilen fotoğraf makinesinin başına geçmişsin. Sürekli çekiyorsun. Ardı ardına patlayan flaşın parlak ışığı gözümü alıyor. Yeteri kadar çektiğini düşünmüş olacaksın ki güzel oldu bu kadar yeter deyip doğruluyorsun. Fotoğraf makinesinin başından ayrılınca dekora yürüyorsun. Ölüyü canlandıran mankene yaklaşıyorsun. Hadi kalkın diyorsun. Sen öyle söyleyince ben de yerdeki mankene bakıyorum. Hayretler içinde onun manken değil öldürülen genç adam olduğunu fark ediyorum. Kartal Göker mi? Evet, başına bu da biblosuyla vurularak öldürülen adam. Sizin soruşturduğunuz cinayetlerden birinde kurban olan kişi. Sonra yerde yatanın manken değil de gerçek kurban olduğunu anlayınca kanım donuyor. Sen farkında değilsin. Hadi kardeşim, çekim bitti kalk diye ineliyorsun. Yerdeki beden kımıldamıyor. Cesete yaklaşıyorsun. Elinle kolundan tutarak oğlum kalksana diye çekiştiriyorsun. Cesette hiç hareket yok. Ne oldu buna ya diyerek bana bakıyorsun. Ben o kadar şaşkınım ki yerde yatanın gerçek bir ceset olduğunu söyleyemiyorum. Yeniden yerdeki adama dönüyorsun. İşte o anda adamın yüzü değişiyor. Ölümüne neden olan bibloyu kaptığı gibi senin kafana indiriyor. Sen yere düşüyorsun. Ceset hiç konuşmadan büyük bir soğukkanlılıkla doğruluyor. Senin göğsün üzerine oturarak elindeki bibloyu kafana vurmaya başlıyor. Bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Onu engellemek istiyorum, kıpırdayamıyorum. Ceset elindeki biblo kan kırmızısına dönünceye kadar senin başına vuruyor. Sonra vurmayı bırakıyor, eliyle saçlarından yakalıyor, şöyle bir kaldırıyor. Senin öldüğünü fark edince başını bırakıyor. O anda sanki ilk kez görüyormuş gibi beni fark ediyor. Beni fark edince de gözleri flaş gibi çakmaya başlıyor. Gözlerinde çakan flaşların ışığıyla aydınlanıyorum. Usulca kalkıyor, elindeki kanlı bibloyla adım adım bana yaklaşıyor. Kaçmak istiyorum, yapamıyorum. Çakan flaşlardan büyülenmiş gibi onun yaklaşmasını izlemekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bedenim flaşlarla aydınlanıp kararıyor. Ceset karşıma gelince elindeki bibloyu kaldırıyor. Gözlerimi kısmaya çalışıyorum. Onu bile yapamıyorum. Tam başıma inecekken uyandım. Ve sen yanımda yoktun. Katya rüyasını anlatırken ben de gördüğüm Karabasan'ı hatırlamıştım. Ama bunu arkadaşlarıma anlatmanın bir yararı yoktu. Çok kötü bir rüyaymış diyerek sevgilisinin elini avuçlarının arasına aldı Kenan. Bilseydim giderken seni de uyandırırdım. Geç yattık, biraz daha uyuyasın istedim. Onlar böyle cilveleşirken Nihat ve ben odanın ortasında dikiliyorduk. Ya otursanız arkadaşlar dedi bizi fark eden Kenan. Hadi güzel bir yemekle bu kötü anıyı sona erdirelim. Söyleyin bakalım ne yiyoruz. Tadım kaçmıştı. Yemek yiyecek halim yoktu ama sesimi çıkarmadım. Öneri Nihat'tan geldi. Kurabiye sokakta enfes köfteler yapan küçük bir lokanta var. Vallahi abicim daha içeri yeni girdik. Yemek için yeniden dışarı çıkamam diye kestirip attı Kenan. Dışarı çıkalım diyen kim? Dekoratörün yardımcısını yollarız, alır gelir. Bana uyar dedi Kenan. Köfteyi severim dedi Katya. Ben de itiraz etmeyince öğle yemeğimiz belli oldu. Nihat dekoratörün yardımcısını yemeğe yollamak için odadan çıktı. Kenan da tuvalete gidince Katya ile yalnız kaldık. Sessizliğimi koruyordum. Dalgınsın dedi Katya. Biraz yorgunum. Ona kızdığımı düşünüyordum. Kusura bakma Selim. Belki biraz sert konuştum fakat çok korkmuştum. Korkmakta haklısın. Başımıza neler geleceğini ben de bilmiyorum. İlgiyle beni süzdü. O halde neden Kenan'a yardım etmeyi kabul ettin? Bak Katya, bunu daha önce de söyledim. Ben olsam da olmasam da Kenan bu soruşturmayı yapacaktı. Biliyorum ama belki bu kadar kolay teslim olmasaydın. Ben kimseye teslim olmadım. Sesim sert çıkmıştı. Hala bu işi onaylamış değilim. Ancak bu saatten sonra Kenan'ı da yalnız bırakamam. Güzel gözleri dikkatle bana bakıyordu. İşte bunu anlayamıyorum. Yanlış bulduğu bir işi içine nasıl girer insan? Arkadaşına zarar gelmesin diye. Ya hemen arkadaşına hem sana zarar gelir. Ya hem arkadaşına hem de sana zarar gelirse o kadarını göze almak lazım. Yani sence ben de mi işin içine girmeliydim? Hayır, öyle düşünmüyorum. Sen doğru olanı yapıyorsun. Ama ne Nihat ne de ben Kenan'ı yalnız bırakabiliriz. Belki Türk olsaydın bunu daha iyi anlardın. Yani bizim anlayışımız böyle. Katya'nın bakışları yumuşadı. Yanlış anlama ne olur, seni suçlamıyorum. Bunları Kenan'ın iyiliği için yaptığını biliyorum. Yine de Selim kabul etmeseydi belki de Kenan bu işe cesaret edemezdi diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Kenan'ın üzerindeki etkimi abartıyorsun. Hatırlarsan Kenan ben kabul etmeden önce soruşturmaya başlamıştı. Kenan her zaman kendi bildiğini okur. Ben neyi okurmuşum diye içeri girdi Kenan. Sevgilisinin gönlünü almış olması onu rahatlatmış, eski neşesi yerine gelmişti. Ulan utanmıyorsun değil mi diye başladı takılmaya. Bir işemeye gidiyoruz, hemen sevgilimize bizi çekiştiriyorsun. Katya onun şaka yaptığını anlamadı. Öyle değil Kenan, Selim'in bir suçu yok, senin hakkında ben konuşuyordum. Az önce canımı sıkmasına rağmen Katya'nın dürüst davranışı kırgınlığımı aldı. Ben de Kenan'ın şakasına katıldım. Evet ulan dedim sertçe, arkandan konuşuyordum, işe yaramaz, serserinin biri olduğunu anlatıyordum, var mı diyeceğin? Kenan korkmuş gibi yapay bir davranışla geri çekildi. Yok abi, sen bu cüsseyle karşıma çıkarsan ne diyeceğim olabilir ki? Neden sonra şaka yaptığımızı anlayan Katya, Allah iyiliğinizi versin, ben de bozuştuğunuzu sandım dedi. Bunlar bozuşur mu diyerek Nihat da gelince tehlikeli dörtlü tamamlandı. Ama Nihat'ın öyle şakayı sürdürmek gibi bir niyeti yoktu. Onun aklı soruşturmadaydı. Şimdi şu Suriye pasajındaki herifle mi konuşacağız diyerek yeniden konuya döndü. Katya'nın güzel yüzü gölgelense de konuşmamıza engel olmadı. Onunla da konuşacağız dedim. Ama asıl hapisteki Reşat Çopur adındaki uyuşturucu satıcısının söyleyecekleri önemli. Olay oralarda dönüyor. Herifin bizimle görüşmek istememesi de manidar. Avukatıyla yeniden görüşeceğim diye atıldı Kenan. Onunla konuşmanın bir yolunu bulacağız. Yam adamı ne yapacağız? Önerim hazırdı. Mektup yazacağız. Sonuç alamazsak Paris'e gitmemiz gerekecek ama önce yazışmayı deneyelim. Bu arada biz de öteki işleri hallederiz. Mürsel'le konuşur, satanistleri araştırır, içerideki herifle konuşmanın yollarını ararız. Mantıklı dedi Kenan. Katya ile Nihat'a döndü. Bugün Selim'i görecektiniz. Adam 40 yıllık dedektif gibiydi. Yunus Küllükçü'yü bir sorgulayışı vardı. Yani Selim'i tanımasam cinayet masasının başkomiseri sanırdım. İyi ki benimle birlikte gelmiş. Katya'nın suçlayan bakışlarıyla karşılaşmamak için Nihat'a baktım. Bu sözleri kendisinin dışlanacağı şeklinde yorumlayan Nihat bozulmuştu. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Bundan sonra bensiz hiçbir yere gidemezsiniz. Nihat olayın ciddiyetini unutmuş, sanki Luna Park'ta korku tüneline giriyormuşuz da onu dışarıda bırakmışız gibi sitem ediyordu. Gitmeyeceğiz zaten dedim. Özellikle Katya'ya bakarak sürdürdüm sözlerimi. Eğer Kenan'a yardım edeceksek hepimize düşen görevler var. Yeniden Nihat'a döndüm. Sen şu Mürsel'i bir araştır. Nihat ilk önemli görevini almaya hazır, önemli bir davaya inanmış bir savaşçının heyecanıyla gözlerini dört açmış beni dinliyordu. Dükkanı iş yapıyor mu? Neler satıyor? Dükkana kimler geliyor, kimler gidiyor? Neden Suriye pasajında dükkan açmış? Bildiğim kadarıyla orada CD, kaset, tişört, poster satan dükkan yok. Haklısın, yok diye başını sallaya. Hiç merak etme, hepsini öğrenirim. Kenan da katıldı planlamaya. Ben de şu Reşat Çopur'un avukatını yeniden ziyaret edeyim. Adamı ikna etmenin bir yolunu bulalım. Katya ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Nihat da fark etmişti durumu. Sen bize yardımcı olmayacak mısın diye sordu. Ben fotoğraf çekimleriyle ilgileneceğim dedi Katya. Gergindi, bize kızıyordu. Birinin bunu yapması lazım. Yoksa korkarım Kenan bu işe neden başladığını da unutacak. Yapma be Katya dedi Kenan. Benim asıl derdim sergimizin ilgi görmesi. Bütün bunları onun için yapıyorum. Katya'nın gerginliği geçmeyince uzatmadı. Ama haklısın, senin stüdyoyla ilgilenmen iyi olacak. Böylece zaman yitirmemiş oluruz. Katya tartışmayı sürdürmek niyetindeydi. Ben izin vermedim. Güzel dedim araya girerek. Ben de oturup şu Catherine Verchon'un bir mektup döşeneyim.
Bakalım madamın niyeti neymiş?